Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 48. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde nefes hakkında konuşacağız. Nefes hepimizin kanıksadığı, normal olarak gördüğü, çok da üzerine düşünmediği refleks haline gelmiş bir davranış. Gün içinde mesela kaç kez nefes alırken düşünüyorsun? Nasıl nefes alıyorsun? Burnundan mı alıyorsun? Ağzından mı alıyorsun? Ne kadar uzun nefes alıyorsun? Ne kadar derin? Ne kadar sessiz? Bunların hiçbirine dikkat ediyor musun? Hayır. Ben de bu konularda araştırma yapana kadar hiçbir şekilde düşünmemiştim. Ama bu bölümde anlatacaklarımı hayatına uygularsan eğer, uykunun, modunun, enerjinin, odağının, düşünce yapının nasıl pozitif anlamda değiştiğini göreceksin. Nefes her ne kadar basit bir şeymiş gibi algılansa da, çok fazla öneme sahip olmasa da hayatımızda, hücrenin temel enerji kaynağı oksijen. Biz nefes almadığımız zaman ölen canlılarız. Bu kadar basit. Bizim hayatta kalmamızı sağlayan temel enerji kaynağı oksijen. Bu oksijeni sisteme nasıl dahil ettiğimiz büyük öneme sahip. Hayat kaliteni doğrudan birçok anlamda etkiliyor. 14. bölümde yine nefesle alakalı bir bölüm çekmiştim. Onu da dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bugün biraz daha pratiğe yönelik ve nefes almanın aslında vücudumuzdaki mekaniğini, hangi organlar dahil oluyor, hangi kaslar dahil oluyor, sistem nasıl işliyor, oksijen kanda nasıl taşınıyor, bütün bu detaylara gireceğiz. Öncelikle neden nefes alıyoruz? Doğru nefes alıp almadığımızı nasıl kontrol edebiliriz? Hangi testleri yapabiliriz? Nefesimizi değiştirerek stres seviyelerimizi nasıl azaltabiliriz? Uyku kalitemizi, modumuzu, enerjimizi nasıl yükseltebiliriz? Nefes alma paternlerini değiştirerek kondisyonunu, yağ yakımını, kas yapımını olumlu yönde nasıl etkileyebilirsin? Bütün bu konulara değineceğiz. Şimdi biz doğduğumuz andan bu yana elimizi, kolumuzu, bacağımızı, kaslarımızı nasıl kontrol edeceğimizi bir şekilde öğreniyoruz. Emeklemeyle başlıyoruz, daha sonra işte yürüyoruz, düşe kalka, sonra koşmaya başlıyoruz vesaire. Kolunla bir şey fırlatırken ne kadar hızlı atabileceğini, ayaklarını ne kadar hızlı kontrol edebileceğini, koordinasyon, denge, kas kasılması, bunların hepsi zamanla kendi kendimize öğrendiğimiz yetenekler. Mesela yumurtayı ne kadar sıkman gerektiğini zaman içinde öğreniyorsun. Çok fazla sıkarsan kırılıyor. Ne oluyor burada? Sen aslında gücünü, kaslarını farklı durumlara göre kontrol etmeyi öğreniyorsun. Şimdi bunların hepsi insan vücuduna baktığın zaman dışarıdan görülen etkenler. Bir de bizim içeride gerçekleşen olaylar var değil mi? İşte karaciğerimiz çalışıyor, kalbimiz çalışıyor, bağırsaklar vesaire. Peki bu sistemi kontrol etmek mümkün mü? Her ne kadar kontrol etmek mümkün değilmiş gibi görünse de aslında nefesimizi kontrol ederek bunları kontrol altına alabiliriz. İç dünyamızla bağlantıyı kurduğumuz o kapının anahtarını açan yol nefes. Sen nefes alıp verme hızını arttırdığın zaman ya da yavaşlattığın zaman sisteminde bazı şeyler değişiyor. Kan dolaşımı hızlanıyor, yavaşlıyor. Vücudunda salgılanan belli başlı hormonları kontrol altına alabiliyorsun sadece nefes paternini değiştirerek. Nasıl mı? Olduğun yerden hiçbir şey yapmadan nefes alıp verdin hızlı bir şekilde. Ağzından, burnundan hiç fark etmez. Aldın verdin, aldın verdin. Mümkün olduğunca hızlı. Oturduğum yerde ben bunu yapıyorum değil mi? Bir de bir adamı koşarken düşün. Aynı şekilde nefes alıp veriyor. Hızlı hızlı alıyor veriyor. Neden? Bütün kaslarını yorduğu için kalbi istese de istemese de belli bir efor sarf ettiği için nefes alıp verme hızı artıyor. Ama ben aynı şeyi koşmadan oturduğum yerde de yapabilir miyim? Yapabilirim. Nefes alma verme hızımı arttırdığımda kalbim heyecanlanmaya başlıyor. Daha fazla kan pompalanıyor. Vücudum uyarılıyor. Kalp sürekli kan pompaladığı için kan dolaşımı hızlanıyor. Belli başlı hormonların salgılanması artıyor. Buna bağlı olarak belki reaksiyon göstermeye başlıyorum, terlemeye başlıyorum. Vücudumdaki sistemler uyarıldığı için odağım artıyor. Bunu yaparken ne kadar oksijen karbonhidrat aldığına göre, vücudundaki oksijen karbonhidrat dengesini nasıl ayarladığına göre belki baş dönmesi yaşayabilirsin. Vesaire vesaire. Yani gördüğün gibi ben oturduğum yerden aslında iç organlarımı bir nevi kontrol ediyorum. Sadece yerimde oturarak sanki vücudumda dışarıda koşuyormuş hissi yaratabiliyorum. Aynı şekilde bunun tam tersi nefes alma verme paternini yavaşlatarak kendimi sakinleştiriyorum. Sinir sistemim sakinleşiyor, kaslarım gevşiyor. Bu durumda uykuya daha rahat dalabilirim. Eğer sinirlendiysem sinirimi yatıştırabilirim. Ya da çok yoğun bir antrenmandan çıktıysam, kalbim çok fazla kan pompaladıysa, sinir sistemim uyarıldıysa onu sakinleştirebilirim. Kanımın pH derecesini değiştirip modumu, enerjimi değiştirebilirim. Bunların hepsini basitçe nefes alma paternimi değiştirerek yapabiliyorum. Biz nefes aldığımızda ne yapıyoruz? Oksijeni içimize çekiyoruz. Bunun karşılığında ne oluyor? Oksijen seviyeleri vücudumuzda yükseliyor. Daha sonra karbondioksiti dışarı atıyoruz. Bu devir daim sürekli devam ediyor. Oksijen alıyorum, karbondioksit veriyorum. Karbondioksitle birlikte bunu ketojenik diyet hakkındaki bölümde konuşmuştuk. Ne oluyor? Karbondioksit içinde karbon var. Ben dışarı her karbon attığımda aslında yağ yakıyorum. Yani yağ yakma, enerji yakma vücutta karbon atımıyla gerçekleşiyor. Ben ne kadar nefes veriyorsam o kadar fazla karbon atıyorum dışarı. Benim yediğim karbonhidratlardan, yağlardan da vücuduma tekrardan karbon giriyor. Vücudumuzdaki karbon döngüsü de bu şekilde sağlanıyor. Bizim vücudumuzda 3 farklı damar var. Atar damar, toplar damar, kılcal damar. Atar damar kalpten kirli kanı, yani karbondioksit içeren kanı atıyor. Toplar damar oksijeni, temiz kanı tekrardan kalbe taşıyor. Bu şekilde devir daim olan bir döngü var. Kılcal damar da bizim dokularımıza, iç organlarımıza oksijeni ulaştıran en ince kanal, yani damar. Sen oksijeni aldığında ne oluyor? Burnundan alıyorsun, yutak, gırtlak, yemek borusu, daha sonra akciğerine ulaşıyor. Oradan bronşlar, bronşçuklara bağlı olan kılcal damarlar aracılığıyla oksijen bir nevi emcükleniyor. Daha sonra toplar damar aracılığıyla tekrardan kalbe ulaşıyor. Biz karbondioksiti, oksijeni bu şekilde vücudumuzda devir daim yapıyoruz. Bu bölümü araba kullanırken, yürürken vesaire dinliyorsan, konular biraz karmaşık olduğu için görsellere bakmanı gerektirebilir. Seninle bazı görseller paylaşacağım videoda. Anlamakta zorluk çekersen o görseller sana çok fazla yardımcı olacak. Burada kılcal damarlar çok büyük öneme sahip çünkü bizim akciğerlerimiz, yani akciğerleri iki tane balon olarak düşünebilirsin, milyonlarca kılcal damar içeriyor. Sen oksijeni aldığında o kılcal damarlar aracılığıyla, o bronşlarına bağlı olan kılcal damarlar oksijeni toplar damara çekiyor, oradan kalbe taşıyor. Biz kardiyovasküler egzersizler yaptıkça da ne oluyor? Bizim ciğer kapasitemiz genişliyor, ciğerlerimizdeki kılcal damarlanma artıyor. Evet, kılcal damarlanma kişiden kişiye değişebilir. Doku ne kadar aktif olursa, ne kadar oksijen talebinde bulunursa dokuya, o dokudaki kılcal damarlanma artıyor. Zaten bizim kassal dayanıklılığımız bu şekilde oluşuyor. Sen atıyorum işte bacak antrenmanı yaptığın zaman sürekli olarak kan pompalıyorsun bacağı. Ne oluyor? Dokunun fonksiyon gösterebilmesi için, o kasın kasılabilmesi için hücrelerin oksijene ihtiyacı var. Sen bu talepte bulundukça vücudun bir süre sonra o bölgedeki kılcal damarlanmayı arttırıyor. Bu da senin kassal dayanıklılığını arttırıyor. Aynı şekilde sen işte dışarı çıkıp koştuğunda, uzun bir süre sonra ilk kez koştuğunda ne oluyor? Tıkanıyorsun. Belki ağzına bir kan kokusu geliyor. Vücudun çok fazla zorlanıyor. Ama sonrasında sen bu talepte bulundukça, bu hareket paternini tekrar ettikçe vücut diyor ki ya tamam, benim bu dokulara bir şekilde oksijen iletmem lazım bunun fonksiyon gösterebilmesi için. Oksijeni neyle iletiyor? Kılcal damarlar aracılığıyla. Dolayısıyla bu kanalların sayısını arttırıyor o dokuda. Bu da bizim kondisyonumuzu, dayanıklılığımızı direkt olarak arttırıyor. Şimdi vücudumuzda 3 farklı damar olmasının sebebi var. Çünkü basınç, yani kan basıncı her yerde aynı değil. Bizim kılcal damarlanma dediğimiz şey ne? Vücudumuzda en fazla olan damar, yani 10 milyardan fazla vücudumuzda kılcal damar olduğu tahmin ediliyor. Bu damar çok hassas, ince olduğu için kan basıncı bu damarlarda düşük. Zaten kalpten kılcal damara kadar ulaşana kadar kan basınç düşüyor. Aynı zamanda bu damarların mümkün olduğunca ince olması gerekiyor ki bütün dokulara etkili bir şekilde sızabilsin oksijen, kan. Bu yüzden bu damarın duvarı ince. Yani her damarın aslında baktığın zaman bir yapısı var değil mi? Bizim damarımızın etrafında da kas var. Mesela atar damara baktığın zaman atar damar kalın olmak zorunda. Çünkü kalpten en güçlü basınçla çıkan kan o. Kan atar damar aracılığıyla, yani o güçlü basınçla çıkan kan atar damar aracılığıyla vücuda aktarılıyor. Dolayısıyla o ilk kaynağın, yani boru olarak düşünürsen o damarı, kalın ve güçlü olması gerekiyor, basınca dayanıklı olması gerekiyor. Şimdi bu atar damar da iki katmandan oluşuyor. İç katman kalın, dış katman ince. İç katman neden kalın? Çünkü sen bir boruyu ne kadar fazla daraltırsan basınç o kadar fazla artar. Yani damarın genişliği arttıkça basınç düşer. Dolayısıyla atar damar ince ve kalın bir duvardan oluşuyor basıncı arttırmak için. Vücudumuzda da 27 tane ana atar damar var. Üçüncü damar çeşidi de toplar damar. Toplar damar dediğimiz, sen işte koluna baktığın zaman görebildiğin, kolunda, bacağında, vücudunda görebildiğin damarlar toplar damar. Bu damarların görevi ne? Oksijeni kılcal damarlar aracılığıyla toplayıp kalbe taşımak. Bu damarların da dış yapısı güçlü, kalın olmak zorunda. İç yapısı ince, esnek olmak zorunda. Dış yapısı kalın neden? Çünkü bizim derimizin yüzeyine yakın bu damarlar. Herhangi bir kesik vesaire, yani bir tehlike durumunda bu damarın kalın olması gerekiyor. Darbelere karşı güçlü olması gerekiyor. Dış tabakasının, iç tabakasının da ince olması gerekiyor. Çünkü oksijen içeren kanı toplayarak kalbe ulaştırıyor ve ince olmasının sebebi aslında esnek olma ihtiyacından kaynaklanıyor. Çünkü benim vücudumdaki, yani toplar damarlarımdan geçen kanın volümü, yoğunluğu benim yaptığım aktiviteye göre değişiyor. Ben Koşmaya başladığımda bu damarlardan deli gibi kan akıyor. Bu damarın esneyebilmesi gerekiyor, genişleyebilmesi gerekiyor. Rahat bir şekilde benim kalbime oksijen gönderebilmesi için. Zaten bizim damarlarımızda da kas var. Sen sürekli olarak bu kan basıncını yükselttiğin zaman, düşürdüğün zaman, yani egzersiz yaptığın zaman bu dalgalanma senin damarlarını da güçlendiriyor. Aynı zamanda damar tıkanıklığı dediğimiz şeyi de engelliyor. Damar tıkanıklığı dediğimiz şey ne? Kanın vücutta yeteri kadar aktif bir şekilde akamamasından dolayı bir süre sonra tıkanıklık gerçekleşiyor. O yüzden kardiyovasküler egzersizler, kan dolaşımını hızlandırmak, hareket etmek, vücuda direnç uygulamak, kaslardaki oksijen ihtiyacını arttırmak çok önemli. Bu toplar damarlarda bir de kapakçıklar var. Çünkü kanın gidişat yönünü belirlemesi gerekiyor. Vücutta kanın hangi yöne doğru akması gerektiğini belirliyor aslında bu damarlar. Zaten görsellerde göreceksin o damarların içindeki kapakçıkları. Yani kanı yönlendiriyor, kanalize ediyor. Hatta bu kapakçıklarda problem yaşandığında da işte varikoz denilen şey oluşuyor. Bizim vücudumuzdaki bütün toplar damarları toplayıp ucuca eklediğinde 100 ila 160 bin kilometre olduğu söyleniyor. Bu kadar fazla toplar damar var vücudumuzda. Toplumda çok genel yaşanan bir durum ama bilmeyenler için varikoz nedir? Damarın genişleyip böyle eğilip bükülmesi, aslında bir nevi fonksiyonunu kaybetmesi diyebiliriz. Zaten böyle dışarıdan baktığın zaman görürsün. Damar böyle solucan gibi şekil almış olur ve dışarı doğru böyle biraz pörtler. Damarları vücudumuzdaki su boruları gibi düşünürsen aslında orada boru birazcık dolanmış, rahat bir şekilde su akmıyor, akış sağlanmıyor diye düşünebilirsin. Kan oralardan geçerken zorluk yaşıyor. Zaten ayaklarda genelde oluyor. İşte morluk vesaire oluşabilir. Kan dolaşımı kalitesi düşüyor bir nevi. İşte o az önce bahsettiğim damar kapakçıklarından bazıları bozulduğunda ne oluyor? O bölgede böyle bir havuz oluşuyor. Kan orada toplanıyor, etkili bir şekilde akışa devam edemiyor. O oluşan havuz bir süre sonra damarın duvarlarına zarar veriyor. Damarın elastikiyeti bozuluyor. Dışa doğru pörtlüyor vesaire. Varikoz dediğimiz aslında olay tam olarak bu. Buna genetik faktörler sebep olabilir, yaş sebep olabilir. Yaş dediğimiz olay aslında tamamen vücudun yıpranması. Yani sen damarlarında bulunan kasları yeteri kadar aktif etmezsen, kan dolaşımını düzenli olarak hızlandırmazsan, bu fonksiyonları aktif olarak vücudunda kullanmazsan ne oluyor? Kullanmadığın şeyi bir süre sonra yitirmeye mahkum hale geliyorsun. Bu damarlardan kanın basınçlı bir şekilde belli aralıklarla geçmesi şart. Diğer bir deyişle senin egzersiz yapman, kalbindeki kan dolaşımını, damarlarındaki kan akışını hızlandırman senin kalp ve damar sağlığın için olmazsa olmaz. Ya bunu vurgulamak istiyorum çünkü ya şimdi mesela bunu dinliyorsun değil mi? Ya tamam, kan dolaşımımızı hızlandırmamız lazım şöyle böyle. Ya geriye dönük mesela bir hayatına bak, tamam mı? En son ne zaman nefes nefese kaldın? Bizim modern hayatımız ne oluyor? İşe geliyorsun, gidiyorsun, evde oturuyorsun, yemek yiyorsun, uyuyorsun, sabah tekrar. Yani bu döngüyü böyle artık o kadar fazla tekrar ediyorsun ki belki haftalarca, aylarca nefes nefese kaldığın, kan dolaşımının hızlandığı 5 dakika bile olmayan insanlar var. Yıllarını böyle geçiren insanlar var. Kan hiçbir şekilde hızlanmıyor. Kas hiçbir şekilde dirence maruz bırakılmıyor. Sağlıksal problemlerin hepsinin kaynağı bu. Kalp rahatsızlıkları, obezite, kan basıncı, şeker hastalıkları, aşırı yağlanma, mental hastalıkların bile en büyük sebebi kan dolaşımının belli aralıklarla hızlandırılmaması. Bu varikoz dediğimiz olay kadınlarda özellikle hamilelik döneminde daha sık görülebiliyor. Hamilelik döneminde özellikle pelvis bölgesinde, yani işte o kalça bölgesinde basınç arttığı için, ağırlık arttığı için damarlara yüklenen talep de artıyor. Bu da damarın elastikiyetini bozabiliyor. Aynı zamanda hamilelik boyunca relaksin denilen hormon salgılanıyor. Çünkü bebeğin rahat bir şekilde çıkması lazım. Bu relaksin vücudu rahatlatıyor. Çünkü düşündüğün zaman bacak arasından kocaman bir şey çıkıyor değil mi? Vücudun rahatlaması lazım, esnemesi lazım kasları. Bu salgılanan relaksin hormonu ile birlikte damarlar da aynı şekilde kastan oluştuğu için esniyor, elastikiyetini bir süre sonra kaybedebiliyor. Eğer hamilelik öncesinde ve hamilelik sonrasında egzersiz yapmıyorsan bu durumun kötüye gitme ihtimali çok daha yüksek. Hamilelik senin vücudunu ciddi anlamda yıpratan bir süreç. Dolayısıyla senin bunun öncesinde hazırlık yapman gerekiyor. Vücudunu, kaslarını güçlü tutman gerekiyor bu sürece girmeden önce. Bu süreçten çıktıktan sonra da aynı şekilde tekrardan vücudunu toparlaman gerekiyor. Birçok kadından duymuşsundur. Ya hamilelikten sonra, doğum yaptıktan sonra bir türlü toparlayamadım kendimi. Neden acaba? Neden toparlayamadın? Toparlamak için herhangi bir girişimde bulundun mu? Bir doğum yaptıktan sonra kendini dağıtan, fiziksel olarak bir daha eski şekline hiçbir zaman gelemeyen bir sürü kadın var. Neden? Hareketsizlikten. Bu kadar basit. Aynı şekilde sürekli olarak doğum kontrol hapı kullanan kadınlar. Varikoza sahip olma ihtimali artıyor. Bir diğer etken obezite. Senin vücudundaki yağ oranı arttıkça, kan basıncın arttıkça damarlarına çok fazla yüklenmiş oluyorsun. Bu da damar elastikiyetini bir süre sonra bozuyor, varikoze sebep oluyor. Aynı şekilde sürekli oturan ya da sürekli ayakta kalanlar. Özellikle bacaklardaki kan dolaşımı azaldıkça varikoz ihtimali artıyor. Yani gördüğün gibi genel olarak bütün etkenlerin kökeninde hareketsizlik yatıyor. Senin bu kan dolaşımını öyle ya da böyle bir şekilde hızlandırman gerekiyor. Durduğun anda, vücudunda hareket azaldığı anda sağlığın direkt olarak kötüleşmeye başlıyor. Hangi spor yaptığın, hangi egzersizi yaptığın önemli değil. Yeter ki hareket et, yeter ki o kan dolaşımı hızlansın. Ev kadınıysan sürekli evde hareket ediyor olabilirsin. Dışarı çıkıp yürüyor olabilirsin. Çok yoğun bir işin olabilir. Bunların hepsi senin kan dolaşımını bir şekilde hızlandıran şeyler. Tabii ki de vakit ayırıp kaslarını dirence de maruz bırakman gerekiyor. Sadece kan dolaşımını hızlandırmak yetmiyor. Ama bu hani minimum gereklilik. Bunu sağladıktan sonra dokulara geçmeye başlıyorsun. Kaslarına direnç uyguluyorsun. Bölgesel olarak eklemlerini çevreleyen kasları güçlendirmeye çalışıyorsun. Dirence maruz kalmayan kas yok olmaya mahkum. Vücut kullanmadığın şeyi niye tutsun ki? Ekstra yük. Senin ona ihtiyacın olduğunu hatırlatman gerekiyor. Şimdi nefese tekrar geri dönecek olursak. Biz oksijeni alıyoruz, karşılığında karbondioksit atıyoruz dedik. Karbondioksit atık bir madde. Ama yine de oksijenin vücutta kullanılması için gerekli bir madde. Sen oksijeni çektiğin anda hemoglobin diye bir madde var kanımızda. Oksijene yapışıyor. Bir kelepçe gibi ablukaya alıyor. Bu oksijenin vücutta kullanılabilmesi için karbondioksitin bu kapıyı açması lazım. Yani kanda oksijeni serbest bırakan şey aslında karbondioksit. Bunların ikisi de bizim yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için temel ihtiyaç. Şimdi vücutta bunların dengesi büyük öneme sahip. Oksijen-karbondioksit dengesi. Senin vücudundaki karbondioksit miktarı artınca kanındaki pH derecesi düşüyor. Yani kanın daha asidik hale geliyor. Oksijen miktarı arttıkça da daha bazik hale geliyor. Yani bu asidik bazik bizim durumumuzu nasıl etkiliyor? Kanın pH derecesi düştükçe, yani asidik duruma geldikçe bizim odağımız, anksiyetemiz, fiziksel performansımız artar. Mesela yoğun egzersiz boyunca kanın pH derecesi düşüyor, asit seviyesi artıyor. Vücudundaki bütün oksijeni kasların kullanıyor. Dinlenme zamanındaysa bunun tam tersi. Vücut dinleniyorken, yani kasların aktif değilken en fazla oksijeni beynin kullanıyor. O yüzden zaten derler işte fiziksel olarak çok yorulduğun zaman, işte sürekli ders çalıştığın zaman beynini dinlendirmek için kaslarını yorman gerekiyor. Aynı şekilde kasların çok yorulduysa, sürekli olarak hareket ediyorsan oturup dinlen, fiziksel olarak bir şey yapma, oksijeni beynin kullansın. Mesela kapalı bir ortamda ders çalışırken, senin çalıştığın ortamda pencereler kapalıysa karbondioksit seviyesi bir süre sonra gittikçe yükseliyor değil mi? Sen odadaki oksijeni alıyorsun, karbondioksit veriyorsun, alıyorsun, karbondioksit veriyorsun. Dolayısıyla odadaki karbondioksit miktarı gittikçe artıyor. Bu senin düşünce performansını ciddi anlamda etkiliyor. Bir süre sonra artık odaklanamamaya, sağlıklı bir şekilde düşünememeye başlıyorsun. Bu yüzden çalıştığınız ortamda, uyuduğunuz ortamda mutlaka ama mutlaka pencere açık olsun. Bir yerden oksijen sürekli girsin. Temiz havada uyumak, temiz havada çalışmak senin uyku performansını, düşünce performansını çok yüksek oranda arttırıyor. Binlerce araştırmayla kanıtlanmış durumda. Çünkü senin her aldığın oksijenin kalitesi de gittikçe düşüyor. Eğer pencereler kapalıysa, vücudunda aldığın her nefesin kalitesi gittikçe azalıyor. Çünkü aldığın her nefeste kaliteli oksijen miktarı düşüyor. Ne oluyor? Bir süre sonra senin vücudundaki karbondioksit oksijen dengesi de bozuluyor. Kanın gittikçe asidikleşiyor. Düşünce performansın düşüyor. Ve sen bu durumda ne uykudan istediğin verimi alabilirsin. Yani dinlenip kendini sıfırlayabilirsin. Ne de bir şeye odaklanıyorken, ders çalışıyorken tamamen bütün fokusunu verebilirsin, yaratıcılığını kullanabilirsin. Çok önemli bir konu. Şimdi nefesin kimyasal ve mekanik bölümü var. Mekanik bölüm dediğimiz ne? İşte ben nefesi aldım, burundan geçti, oradan yutak, gırtlak, nefes borusu, akciğerler, diyafram. Diyafram şimdi nefesin kontrolünde çok önemli bir kas grubu. Bunların hepsi nefesin mekanik bölümü olarak geçiyor. Ne oluyor şimdi sen oksijeni karnına doğru doldurduğunda, yani diyafram nefesi diyorlar ya, ben burnumdan aldım nefesi, eğer karnım şişiyorsa benim, yani göbeğim yanlara doğru açılıyorsa, bu diyafram dediğimiz kas aşağı doğru iniyor, göbeğimi dışa doğru genişletiyor. Dolayısıyla diyafram aşağı indikçe benim ciğerlerimin kapasitesi de genişliyor. Yani daha fazla oksijen alabilme ihtimalim artıyor. Ben nefes verirken de aynı şekilde diyafram yukarı doğru kalkıyor, ciğerlerimi yani balonları sıkıştırıyor. İçerideki havayı basınçla birlikte dışarı aktarıyor. Ben karbondioksidi de bu şekilde atıyorum vücudumdan. Ben nefes alırken efor sarf etmem gerekiyor. Yani bu kasları kullanmam gerekiyor. Diyaframı aşağı doğru alıp ciğerlerimin kapasitesini genişletip havayla doldurup bütün işte kılcal damarlar aracılığıyla toplar damar kalbe bütün hücrelere dokulara oksijeni göndermem gerekiyor. Nefes verirken ama herhangi bir çaba sarf etmeme gerek yok. Mesela nefesi alıp verdiğinde göreceksin aldım. Hiçbir şey yapma. Zaten burnundan ağzından yavaş yavaş o gaz sızıntısını görüyorsun değil mi? Hiçbir şey yapmamana rağmen diyafram sen kastın nefes alırken kasıldı. Sonra kendi kendine kas gevşiyor ve senin ciğerlerini balonları sıkıştırarak havayı kendiliğinden dışarı atıyor. Yani nefes almaya efor gerektiriyor. Nefes verme hiçbir efor gerektirmiyor. Buraya kadar olan kısım nefesin mekanik kısmıydı. Kimyasal olan kısım da pH. Yani senin aldığın nefesle birlikte oksijen karbondioksit dengesi değişiyor. Bu da vücudunda belli bir kimyasal reaksiyona sebep oluyor. Vücudundaki pH derecesi değişiyor. Senin oksijen seviyesi arttıkça vücudunda vücudun daha çok bazikleşiyor. Yani sakinleşiyor diyebiliriz. Karbondioksit seviyesi arttıkça daha çok asitleşiyor. Yani vücut bir nevi daha stresli bir duruma bürünüyor. Kan basıncı artıyor demektir. Bunlar iyi ya da kötü şeyler değil. Çünkü sen egzersiz yaparken mesela kan basıncın yükselir. Yani kanındaki pH derecesi de aynı zamanda artar çünkü karbondioksit miktarı arttığı için. Ama sen işte yattığında, dinlendiğinde, derin derin nefes antrenmanları yaptığında, bu nefes antrenmanlarına birazdan geleceğiz. Hangi amaçlar için nasıl nefes alman gerektiğinden. Kanın o zaman daha da bazikleşiyor, sakinleşmiş oluyorsun. Şimdi mesela gün içinde çok fazla sinir stres yapan insanlar. Farkında değiller ama çok sığ nefes alıyorlar. Yani bu insanlara baktığın zaman ya da kendin işte sinirlendiğin zaman birine. Fark et, hemen nefesine odaklan. Büyük ihtimalle böyle çok kısa ve hızlı nefes alıp verdiğini göreceksin. Yani dışarıdan bir etken senin nefesini değiştirdi. Bir şeye sinirlendin, hızlı hızlı nefes almaya başladın, vücudun gerilmeye başladı. Kanındaki karbondioksit miktarı arttı, pH derecesi düştü, yani asidikleşti kanın. Bizim vücudumuzda böyle bir yangın dedektörü var gibi düşün. Duman dedektörü. Hani olur ya böyle odalarda. Belli bir gaz miktarı arttığı zaman, duman arttığı zaman direkt alarm çalmaya başlar. Bizim vücudumuzda da aynı şekilde oksijen miktarı azalmaya başladığı anda vücut panik yapmaya başlıyor. Mesela hemen burnunu tut, ağzını kapat. Bir 30 saniye sonra vücudunun nasıl böyle panik yapmaya başladığını göreceksin. Nefes almak için can atıyor. Ne oldu? O detektör aktif oldu. Vücuttaki oksijen miktarı düştü. Gerilmeye başladın. Bu durumdan kurtulman için ne yapman gerekiyor? Hemen farkında oluyorsun öncelikle bu durumun. Burnundan derin bir nefes alıyorsun. Kanındaki oksijen miktarını arttırıyorsun. Sonra yavaşça aldığın sürenin iki katı kadar nefesi yavaşça boşaltıyorsun. Bunu zaten birkaç kez tekrar ettiğinde vücudun he diyor, tamam, her şey kontrol altında. Sisteme tekrardan oksijen geldi. Rahatlayabilirim. Ne zaman birine sinirlensen, panik yapsan, kendini sakinleştirmek istesen ya da antrenmandan sonra yoruldun, kan basıncın yükseldi, toparlanmayı hızlandırmaya çalışıyorsun, hemen bu nefes antrenmanını yapman gerekiyor. Kanının oksijen miktarını arttırdığında pH derecesi de artmış oluyor, daha da bazikleşiyor. Kimyasal olarak kanında gerçekleşen reaksiyonlar senin sakinleşmene, toparlanmana imkan sağlıyor. Normalde bizim kanımızdaki pH derecesi 7.4. Ama tabii bu bölgeden bölgeye değişiyor. Yani bazı bölgelerde 7.4 iken bazı bölgelerde daha asidik bir ortam var. Çünkü mesela miden. Midenin pH derecesi düşük olmak zorunda çünkü orada sindirim gerçekleşiyor. Dolayısıyla dokudan dokuya pH derecesi değişebilir. Ama bizim ana olarak kanımızın pH derecesi 7.4 olması gerekiyor. Bu birazcık düştüğünde, yani böyle 0.1, 0.2 düştüğünde az önce bahsettiğim anksiyete, stres durumlarını yaşıyorsun. Birazcık yükseldiğinde rahatlama durumunu yaşıyorsun. Yani bu pH derecesinin değişmesi aslında çok hassas. Böyle işte 7.4'ten gidip de 5'lere falan düşmüyor. Zaten 6.8 mi 6.7 mi ne, onun altına düştüğünde ölümcül risk taşıyor. Daha önce işte asit zehirlenmesine uğradı falan diye duymuşsundur. Kanındaki pH derecesi ciddi anlamda düştüğünde ölürsün. Şimdi bir de az önce nefes alırken bir efor sarf ettiğimizden ama nefes verirken herhangi bir efor sarf etmediğimizden bahsetmiştim. Rocky Balboa'nın o meşhur sahnesini mutlaka izlemişsindir. İşte ne oluyor? Dağa karşı koşu yapıyor değil mi? Nefes nefese kalıyor. Ya da merdivenlerden yukarı çıkıyor falan. daha örneği bu konuda daha iyi çünkü rakım yüksek. Şimdi rakım yükseldikçe hava basıncı düşüyor. Yani sen deniz seviyesinde aldığın oksijenle ihtiyacın olan göstermiş olduğun eforla dağın tepesindeki aldığın nefes göstermiş olduğun efor birbirinden çok farklı. Deniz seviyesinde basınç yüksek. Yani ben bir nefes aldığım zaman zaten hava burnuma girmek istiyor kendiliğinden. Yani bir efor sarf etmeme gerek yok. Tabii ki de belli bir efor sarf ediyorsun nefes almak için ama hani dağın tepesinde basınç düşük olduğu için senin böyle nefes almak için hani böyle bir çekmen gerekiyor. Bütün o kasları kullanman gerekiyor. Bir efor sarf etmen gerekiyor. Yani rakım yükseldikçe nefes almak zorlaşıyor. Raki de o yüzden dağa karşı koşu yapıyor. Yüksek rakımda oksijen almak zorlaşıyor. Dolayısıyla sen daha fazla efor sarf etmek durumunda kalıyorsun. Nefes almada etkili olan kaslarını, diyaframını, kaburganı çevreleyen kasları. Aynı zamanda bizim kaburgamızda nefes aldığımızda ne oluyor? Esniyor. Yani o kaslar kaburgayı açıyor, kapatıyor, kontrol ediyor. Ciğerin kapasitesini genişletiyor. Dolayısıyla bütün bu kaslar yüksek rakımda nefes almak için daha fazla aktif oluyor. Bu şekilde antrenman yapan insanlar tekrardan deniz seviyesine geldiğinde canavar gibi performans sergiliyorlar. Çünkü orada nefes alan adam deniz seviyesinde hayli hayli çok rahat nefes alabiliyor. Kondisyonu bu şekilde artıyor. Şimdi bir de şöyle bir algı var. Ben her seferinde burundan nefes almamız gerektiğini anlatıyorum. Toplumda ya biz ağzımızdan nefes alırsak daha fazla oksijen almıyor muyuz gibi bir düşünce oluşuyor. Hayır, sen burnundan nefes aldığında sistemine daha fazla oksijen dahil etmiş oluyorsun. Nasıl gerçekleşiyor? Hemen bunu bir test edelim. Mesela ağzını aç, alabildiğin kadar nefes almaya çalış. Aldın değil mi? Şimdi çok fazla ağzımızın yüzeyi geniş, hacmi geniş. Biz zannediyoruz ki çektiğimizde çok fazla oksijen içeri giriyor. Burnuna baktığın zaman iki tane küçük delik var. Nefes aldığında çok fazla oksijen alamayacakmışsın gibi görünüyor. Ama burnumuz bizim öyle bir dizayn edilmiş ki aynı zamanda bu kanallar ne oluyor? Basıncı arttırıyor. Yani sen oksijeni alırken ne kadar hızlı almaya çalışırsan al, bu kanallar senin bu eforunu yavaşlatıyor. Aynı şekilde nefes alıyorum. Ne oldu bak, ben yine maksimum eforu sarf ettim ama ister istemez kanallardan geçtiği için bu hava süre uzadı. Ağzımdan nefes aldığımda böyle değil, süre çok daha kısa. Ama bu sürenin uzaması benim aldığım oksijenin miktarını da arttırıyor. Zaten bu testi denediğinde göreceksin. Burnundan nefes aldığında ciğerlerine çok daha fazla oksijen girdiğini direkt olarak anlayacaksın. Bu yüzden bizim günlük hayatımızda uyurken, egzersiz yaparken mümkün olduğunca nefes alma eylemini burnumuzdan gerçekleştirmemiz gerekiyor ki sistemimize daha fazla oksijen girsin. Bizim bütün hücrelerimizin fonksiyonu oksijenle gerçekleşiyor. Hücrenin temel enerji kaynağı oksijen. Detaylarından az önce bahsettim. Bunu bir diğer deyişle enstrüman gibi düşünebilirsin. Mesela bu üflemeli çalgılarda neyi düşün mesela? Ne oluyor? Sen bütün gücünle ağzından üflesen ses çıkmıyor değil mi? Ama böyle dudağını incelttiğin zaman, yani o hava basıncını arttırdığın zaman, belli bir açıyla üflediğin zaman ses çıkıyor. Burnumuzla ağzımızdaki fark da bir nevi buna benziyor. Ağzımızdan hiç mi nefes almamamız gerekiyor? Hayır tabii ki, onun da bir yeri var. Ama gerçekten ihtiyaç olduğunda, yani artık burnundan nefes alamıyor hale geldiğinde oksijeni sisteme dahil etmek için mecburen ağzından alman gerekiyor. Mesela işte ben koşmaya başladığımda, yüksek efor sarf ettiğimde bir süre sonra burnumdan nefes alamaz hale geliyorum. O yüzden sistemime oksijeni bir şekilde dahil etmek için ağzımı kullanıyorum. Ama burnunu kullanabildiğin durumda ağzını kullanmak senin için sağlıklı olmayacak. Şimdi doğru nefesin en önemli 6 özelliğinden bahsedeceğim size. Doğru nefes neye benziyor? En önemli 6 karakteristik özelliği nedir? Birincisi, aldığın nefesin yavaş olması. Yani ben nefesi alıyorken sakin bir şekilde alıyorum. Yavaş yavaş, acele etmiyorum. Az önce bahsettiğim şey, sen ne kadar hızlı almaya çalışırsan, acele edersen o oksijeni vücudunda kullanabilme ihtimalinde o oranda kalite olarak azalıyor. Tabii ki burada hangi durumda nefes aldığına göre değişir. İşte koşarken, bir efor sarf ediyorken aldığın nefesin rutini farklı. Benim burada bahsettiğim bu 6 karakteristik özellik normal. Ben hiçbir şey yapmıyorken, hani günlük hayatımın çok büyük bir kısmını oluşturan nefesten bahsediyorum. Birincisi yavaş. İkincisi uzun. Aldığın nefesin yavaş ve uzun olması gerekiyor. Bir nehir gibi. Üçüncüsü, aldığın nefesin derin olması gerekiyor. Yavaş, uzun ve derin. Yani o nefesi vücuduma derinlere doğru sokuyorum. Nüfuz ediyor vücuduma. Bütün hücrelerime ulaşıyor o oksijen. Dördüncüsü yumuşak. Nefesin böyle bir ipeksi yumuşaklıkta olması gerekiyor. Herhangi bir sürtünmeye maruz kalmadan. Mümkün olduğunca pürüzsüz bir şekilde sisteme girmesi gerekiyor. Beşincisi nefes alma ve verme kısmının eşit olması gerekiyor. Yani eşit şekilde efor sarf ediyorum. Şu şekilde nefes alırken ekstra bir çaba gösterip nefes verirken ekstra bir rahatlık ya da tam tersi şeklinde olmaması lazım. Nefes almanın da vermenin de belli bir rutin şeklinde eşit olması gerekiyor. Nefes alırken böyle bir zorlanma yaşamamam gerekiyor. Böyle omuzlarım kalkıyor işte ne bileyim vücudum şekilden şekile giriyor şeklinde bir şey olmaması gerekiyor. Sessiz, gürültüsüz, yavaş, derin, uzun, pürüzsüz bir nefes alıyorum. Son olarak da sessiz. Senin aldığın nefesin sana bile duyulmaması gerekiyor. Evet biliyorum bu çok zor. Fakat gün içinde nefes alıp verirken bu 6 karakteristik özelliği aklınızda bulundurun. Sağlıklı ortalama bir insanın bir dakika içinde aldığı nefesin kapasitesi litre olarak ciğerlerindeki kapasitesi yaklaşık 6 litre ve bu 6 litrelik havayı yaklaşık ortalama 12 nefeste gerçekleştirebiliyor. Yani ben bir dakika boyunca 12 nefes alıp veriyorum ve 6 litre sistemime oksijen dahil etmiş oluyorum ortalama rakam olarak. Yani en azından olması gereken bu. Ama birçok insanın dakikada çok fazla nefes aldığı yani bu 6 litreye ulaşmak için yaklaşık 15-18, 20'ye yakın nefes alıp verdiği görülüyor. Ne oluyorsun yani kendini çok fazla zorluyorsun aynı orandaki oksijen kapasitesine ulaşmak için. Bizim zaten kondisyon dediğimiz şey bu. Vücudunu ne kadar az yoruyorsun, kalbin ne kadar düşük atıyor. Sen hiçbir şey yapmıyorken vücudunun kondisyonu ne kadar yüksek. Arabadan örnek verecek olursan mesela bazı arabalar 50 ile giderken hiçbir efor sarf etmez. Bazıları bağırır, böyle motor zorlanır. Hiçbir şey hissetmeyen motorun kondisyonu çok daha yüksek. Bizim de insanlar olarak bu şekilde olmamız gerekiyor. Yani biz günlük hayatımızda performans sergiliyorken, işte yürüyorken, ne bileyim çalışıyorken, ev işleri yapıyorken vesaire, vücudumuzun çok fazla efor sarf etmemesi gerekiyor. Bunu da nasıl gerçekleştiriyoruz? Antrene ederek, nefes alma kaslarımızı, kalp kaslarımızı, kan dolaşımını hızlandırarak, kaslarımızı dirence maruz bırakarak antrene ettiğimizde kondisyonunu arttırmış oluyoruz. Dolayısıyla bizim günlük hayatta yaptığımız şeyler bizi çok da zorlamıyor. Çünkü biz zaten vücudumuzu çok daha zor durumlara kasıtlı olarak antrenman yaparak maruz bırakıyoruz. Aynı zamanda bu gereğinden fazla nefes alma neye sebep oluyor? İşte bir dakikada ortalama 12 nefes almamız gerekirken biz 15, 18, 20 nefes aldığımızda ne oluyor? Az önce bahsettiğim kimyasal reaksiyonlar gerçekleşiyor vücudumuzda. Yani daha sinirli, stres seviyeleri daha yüksek bireyler haline geliyoruz. Senin arkadaşının söylediği şeyden, eşinin, dostunun söylediği şeyden daha fazla alınır hale geliyorsun. Daha gergin bir insan haline geliyorsun. Yani senin kalp kondisyonun, nefes kondisyonun senin moduna, enerjini, günlük hayatını direkt olarak etkiliyor. Nefes kondisyonunu geliştirmek istiyorsan yapacağın egzersizler vesaire bunlardan bahsettim. Burnunu kullanman gerektiğinden bahsettim. Yani günlük hayatında ne zaman nefes almaya ihtiyaç duyduğunda burnundan nefes alabiliyorsan burnundan al öncelikle. Eğer çok fazla efor sarf ediyorsan, kalbin çok fazla çalışıyorsa vesaire ağzından nefes alman gerekiyorsa sistemin oksijen dahil etmek için alabilirsin. Ama diğer bütün durumlarda burnumuzdan nefes almaya çalışıyoruz. Özellikle uykuda. Uykuda burnundan nefes alıp verdiğinde uyku kalitenin, senin ne kadar hızlı dinlendiğin, bir gün sonraki performansın, bunların hepsinin inanılmaz derecede değiştiğini göreceksin. Gerçekten bunu mutlaka herkesin deneyip tecrübe etmesini istiyorum. Yatmadan önce burnunu temizle. Tuvalete git, ne var ne yok temizle. Sonra ağzına böyle çok hafif, gidip kolibandı yapıştırma, çok hafif bir bant yapıştır. Hatta böyle dudağının ortasını işte bıçakla, kalemle bir şeyle açıp hani ağzından biraz nefes alabilecek duruma getir kendini. Ama ne yapmış oluyorsun bunu yaptığında? Burnundan nefes almaya teşvik ediyorsun aslında kendini. Yani o bant sana burnundan nefes alıp vermen gerektiğini hatırlatıyor. Ağzını tamamıyla kapatma, dudağını ince bir şekilde. Medikal bantlar var. Böyle yapışkanlığı az. Ya da işte medikal bant yoksa evinde normal bir bantın böyle eline yapıştırıp çekerek yapışkanlığını azaltıp daha sonra bu şekilde uygulayabilirsin. Ya da direkt olarak zaten nefes alma uyku bantları satılıyor bu şekilde. Böyle yuvarlak bir bant, dudağının ortasında bir delik var. Ama yani basit bir ekipman. Bunu kendin de yapabilirsin. Bunu herkesin mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Bunu hissetmeniz lazım. Ben bunu ilk yaptığım zaman gerçekten böyle bir üzüldüm. Ya dedim ki ben bu zamana kadar ağzımdan mı nefes alıp verdim şimdi dedim ya uykuda. Bebek gibi uyanıyorsun. Yani bir gün sonraki performansın o kadar fazla değişiyor ki. Ya burada sabaha kadar anlatsam inanmazsınız. Bunu mutlaka denemeniz lazım. Ve bu hani ilk seferde denemeyle olacak bir şey değil. Çünkü sen vücudun özellikle hep ağızdan nefes alıp vermeye alışmışsa bunu biraz antrene etmen gerekiyor. Vücudunu öğretmen gerekiyor. Burnun şu anda böyle tıkalı gibi olabilir. Ne kadar temizlesen de burnundan nefes alamıyor olabilirsin. Ama sen kendini burnundan nefes almaya zorladıkça araştırmalar burun deliklerinin genişlediğini, burnun buna adapte olduğunu gösteriyor. Sen burnunu kullanmadığın zaman nefes almak için sürekli olarak kullanmadığın kanal zaman içinde tıkanmaya, kapanmaya başlıyor. Yani bu kanalları açmak biraz zaman alabilir. Bunu antrene etmeniz lazım sürekli olarak. Gün içinde, uyurken, herhangi bir zamanda bilinçli olarak burnunuzdan nefes alıp vermeye çalışın. Bir ikincisi, nefesi aldın, yavaşça verdin. Aldığın sürenin iki katı kadar yaklaşık vermeye çalışıyorsun. Sonra verdikten sonra böyle bir 1-2 saniye durakla sonra tekrardan nefes al. Yani nefes alıp verme setlerinin arasında 1-2 saniye duraklıyorsun. Ne olmuş oluyor? Yani senin dakikada aldığın nefes sayısı bu şekilde azalmış oluyor. Bunu tabii gün içinde sürekli olarak yapacağın bir şey değil. Hani belki bir iş yaparken sırf bu nefes antrenmanını yapmak için 2 dakika 3 dakika buna odaklanıp yapabilirsin. Bunu yaptıkça ne oluyor? Senin nefes alma kondisyonun genişliyor. Yani vücuduna daha az efor sarf ederek nefes alıp vermeyi öğretiyorsun. Aynı zamanda burnundan nefes aldığında işte bu ısınıyor, bu kanallardan geçince hava filtreleniyor, temiz bir şekilde ciğerlerine ulaşıyor. Bu da ayrı bir önemli konu. Sen ağzından nefes aldığında oksijeni direkt olarak kirli bir şekilde sisteme dahil etmiş oluyorsun, filtrelere maruz bırakmadan. Burnumuzun nefes almada önemi çok büyük. Yine aynı şekilde hava burnumuzdan geçtiği anda nitrik oksit dediğimiz o kimyasal madde direkt olarak salgılanmaya başlıyor. Bu da ne yapıyor? Senin kan damarlarını genişleterek oksijenin yani kanın vücutta rahat bir şekilde dolaşmasını sağlıyor. Bu senin sindirimini etkiler, modunu, enerjini etkiler, antrenman performansını etkiler, uykunu etkiler. Kan her şey. Yani senin yaptığın herhangi bir şeyi direkt olarak etkiler. En ilgi çekici noktalardan bir tanesi de senin yüz yapını değiştiriyor burundan nefes almak. Bir süre sonra işte bu elmacık kemikleri daha çıkıntılı olmaya başlıyor, çenen köşeli olmaya başlıyor. İşte o herkesin, modellerin sahip olduğu o estetik görüntüyü aslında burnundan nefes alıp vererek elde edebiliyorsun. İşte gidip 50 tane, 60 tane estetik yaptıracağına yüzüne sadece burnundan nefes alıp vermeyi kendine öğreterek yüz yapını bile değiştirebiliyorsun. Araştırmalar ağzının hacminin bile genişlediğini söylüyor. Yani ağzının hacminin gelişmesi neden önemli? İşte bundan yüzyıllar önce kimse 20'lik dişini çektirmiyordu, değil mi? Bizim ağız yapımız gün geçtikçe daralıyor. Daraldıkça ne oluyor? Dişlere yer kalmıyor. Dolayısıyla sen bu 20'lik dişleri diğer dişlere baskı yaptığı için çıkartmak durumunda kalıyorsun. Aynı zamanda diş sağlığın, diş simetrin, bunların hepsi olumsuz yönde etkileniyor. Çok basit bir şekilde burnundan nefes alıp vererek bu bahsettiğim bütün faydalardan yararlanman mümkün. Gece boyunca ağzından nefes alıp verenler, işte sleep apnea denen şey, horlayan insanlar, bunların hepsinde kalp hastalıkları riskinin arttığı görülüyor. Aynı zamanda cognitive performans, yani işte bilinçsel performans, düşünce performansı düşüşe geçiyor. Cinsel performans, libido azalıyor. Bunların hepsi nefesle mi alakalı diyeceksin? Evet, hepsi nefesle alakalı. Senin vücudundaki her bir hücrenin temel enerji kaynağı oksijen. Bu da nefes aracılığıyla gerçekleşiyor. Zaten senin ereksiyon dediğin şey tamamıyla kan dolaşımıyla alakalı. Ne oluyor? Senin penisine kan toplanıyor. Sen o şekilde ereksiyon oluyorsun. Kan dolaşımın ideal seviyede değilse bu senin cinsel performansını bile direkt olarak etkiler. Şimdi bir de basit bir şekilde bu karbondioksit toleransımızı ölçebileceğimiz bir test var. Normal 4-5 tane nefes alıyorsun, veriyorsun. Burnundan aldın, verdin. Aldım, verdim. 4-5 tane nabzımı normal seviyeye getirdim. Daha sonrasında büyük bir nefes alıyorum, uzun, derin, ciğer kapasitelerimi dolduracak şekilde burnumdan aldım. Herhangi bir efor sarf etmeden ciğerlerimden bu havanın yavaş yavaş boşalmasını bekliyorum. Bu arada süre tutuyorum. Tekrar anlatıyorum. 4-5 tane nefesi aldım, verdim. Nabzımı belli bir stabil seviyeye getirdim. Daha sonrasında en son derin bir nefes aldım burnumdan. Yavaş bir şekilde havanın burnumdan çıkmasına müsaade ediyorum. Herhangi bir eforla havayı dışarı atmaya çalışmıyorum. bu süreyi tutuyorum. Yani hava ciğerlerimin full kapasitesi dolduktan sonra ne kadar sürede ben bir efor sarf etmeden tekrar oksijene ihtiyacım oluyor, bunu öğrenmeye çalışıyorum. Buna karbondioksit tolerans testi diyorlar. Burada amacımız nefesimizi tutabildiğimiz kadar tutmak değil. Yani en ufak bir oksijene ihtiyaç duyduğun anda süreyi durduruyorsun. Maksimum yani 30 saniye falan olacak. Hatta birçoğunuz 30 saniyenin altında kalacak. Bununla alakalı grafiği de sizle paylaşacağım. Hangi saniyenin neye tekabül ettiğini gösteren bir grafik. Buradan da hangi durumda olduğunuzu gözlemleyebilirsiniz. Videoda bu grafik olacak. Eğer 25 saniyenin altında kaldıysanız karbondioksit toleransınız çok düşük demektir. 25 ila 50 saniye normal olarak algılanıyor. 50 saniyenin üzerindeyse karbondioksit toleransı çok yüksek bireyler arasına giriyorsunuz. Genellikle dalıcıların karbondioksit toleransı çok yüksek. Tek bir nefeste metrelerce aşağıya dalabiliyorlar. Toplumun çok büyük bir kısmı 30 saniyenin altında çıkacak. Dediğim gibi burada amacımız nefesimizi tutabildiğimiz kadar tutmak değil, oksijene ihtiyaç duyduğun anda süreyi durduruyorsun. Şimdi diyelim karbondioksit toleransın düşük. Ne yapman gerekiyor? Box breathing dediğimiz bir nefes alıp verme antrenmanı var. Bundan daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Nasıl bir şeye benziyor bu box breathing? İlk başta diyelim 4 saniye. 4 saniyede nefesi aldım. Kare oluşturuyorum. Daha sonra tuttum nefesi 4 saniye. Daha sonrasında 4 saniyede nefesi verdim. Daha sonra tekrar 4 saniyede tuttum. 4 saniyede aldım. 4 saniye tuttum. 4 saniyede verdim. 4 saniye tuttum şeklinde böyle kareler oluşturuyorsun. Bu 4 rakamı tamamıyla senin karbondioksit toleransına bağlı. Az önce yaptığın test, grafikte gördüğün, yani çok mu düşüksün, normal misin, yoksa 50 saniyenin üzerinde mi tutuyorsun, çok mu iyi konumdasın? Buna göre box breathing'deki süreler de değişiyor. Eğer 25 saniyenin altında kaldıysan, yani karbondioksit toleransın düşükse, bu kareyi 3'er saniyeden dönebilirsin. Eğer 25 saniye ile 50 saniye arasındaysa karbondioksit toleransın, o zaman 5-6 saniyelerle dönebilirsin. Eğer çok iyi ise 8-10 saniye kareler oluşturarak dönebilirsin. Bu senin, özellikle karbondioksit toleransın düşükse, haftada birkaç kez yapman gereken, böyle 2 dakikayı 3 dakikayı bloklayıp bu şekilde 2-3 dakika boyunca nefes alman gereken bir antrenman. Ne kadar sık yaparsan o kadar iyi tabii ki. Nefes deyip geçme. Bak, iç organlarının kondisyonunu arttırdığında, nefes almada etkili olan kaslarının kondisyonunu arttırdığında bütün yaşam kalitenin, performansının, uykunun, seks yaşantının, yani neyi aklına geliyorsa her şeyin iyileştiğini göreceksin. Bir diğer nefes antrenmanı çok kısa ve pratik ve aynı zamanda mükemmel etkili. Özellikle böyle sinirli olduğun zamanlarda, kendini yatıştırmak istediğinde vesaire, anlık olarak kullanıp sonuç alabileceğin bir antrenman. Ne yapıyorsun? Derin burnundan bir nefes aldın. Ondan sonra nefesi vermeden tekrardan bir nefes daha sıkıştırıyorsun araya. Yine burnundan aldın. İkinci bir nefesi daha sıkıştırdım. İlk önce uzun bir nefes aldım. İkinci nefeste yine biraz daha oksijen sıkıştırdım. Ne oluyor? Sen oksijen kapasiteni maksimum seviyeye çıkartmış oluyorsun. Daha sonra yavaşça bu havayı boşaltıyorsun. Hatta ekstra bir efor sarf etme. Bırak kendiliğinden bu hava yavaşça boşalsın. Bunu böyle birkaç kez tekrar ettiğinde, bak 5-6 tur yaptığında bile inanılmaz sonuçlar aldığı kanıtlanmış. Ben bunu kendi üzerimde zaten direkt olarak görüyorum. Sık sık her seferinde uygulamaya çalışıyorum. Böyle ne zaman, özellikle trafikte işte stres yapıyorsun vesaire, böyle herhangi bir şekilde topluma karışmadan önce, insan içine çıkmadan önce, işe gitmeden önce ya da ne bileyim işte ben burada kayıt yapmadan önce vesaire, vücudumu sakinleştirmek için, performansımı arttırmak için uygulayabileceğim çok basit, pratik, birkaç dakika içinde yapabileceğim bir nefes antrenmanı. Tekrar hatırlatıyorum. Aldım. Yavaşça veriyorum. Bunu turlar halinde devam ettiriyorsun. Bunu günde sadece 5 dakika aralıksız olarak arka arkaya pratik yapan insanların stres seviyelerinin çok ciddi oranda düştüğü görülüyor. Kendine bunu fazla görme. Ya 5 dakikanı ayır, stresli bir hayatın varsa bu nefes antrenmanını uygula. Ne kadar fark yarattığını göreceksin. Stres derken sadece bizim ilişkilerimizden kaynaklanan stresten bahsetmiyorum. Aynı zamanda antrenmanlardan sonra da uygulayabilirsin. Antrenmanlarda ciddi bir stres yüklüyorsun vücuduna. Hızlı bir şekilde toparlanmaya başlatmak için vücudunu 3 dakikanı 5 dakikanı antrenmandan hemen sonra ayırıp bu şekilde box breathing dediğimiz metodu ya da işte bu metodu uygulayarak sinir sistemini sakinleştir, kaldığın yerden hayatına devam et. Şimdi bir diğer nefes antrenmanı da bunun tam tersi. Odağını, böyle dikkatini arttırmak istiyorsan, diyelim çok uykulusun, performans gerektiren bir iş yapacaksın. Bütün dikkatini, enerjini bir şeye odaklaman gerekiyor. Bu nefes antrenmanını yapabilirsin. Ne yapıyorsun? Burnundan derin bir nefesi aldın, hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde verdin. Hızlı aldın, hızlı verdin. Bunu böyle yaklaşık 25-30 kez tekrar ediyorum. Sonrasında derin bir nefesi aldım en son. Ondan sonra 15 ila 30 saniye arasında, bu senin karbondioksit toleransına göre değişir, tutuyorsun. Bu süreyi tamamladıktan sonra nefesi verdin. Daha sonra bu döngüyü yaklaşık 5 dakika devam ettiriyorsun. Bu antrenmanı yaparken dikkat etmen gereken en önemli şeylerden bir tanesi suda deneme, araba kullanırken deneme. Yani güvenli olman lazım, çünkü bunu denediğinde böyle bir baş dönmesi yaşayacaksın. Duşta falan yapayım deme, ben birkaç kez denedim. Başın dönüyor. Allah korusun, ayağın kayabilir, kafanı vurabilirsin. Hayati tehlike oluşturabilir. Bunu deneyeceksen yatağında ya otururken rahat, güvenli ya da yatarken bu tarz bir ortamda denemeye çalış. Aynı zamanda antrenmanlardan önce bunu böyle bir pre-workout olarak kullanabilirsin. Vücudundaki adrenalini arttırmak için, o hype'ı arttırmak için antrenmana başlamadan önce bu 5 dakikalık nefes rutinini yapabilirsin. Bu her ne kadar senin anlık olarak stres seviyelerini arttırsa da uzun vadede strese karşı toleransını da geliştiren bir metot. Bunu zaman içinde denedikçe zaten kapasitenin arttığını göreceksin. Bu videoyu izledikten sonra şunu anladığından kesinlikle emin ol. Sen nefes alma verme hızını arttırdığında kalp atımın da hızlanıyor. Vücudun daha çok heyecanlanıyor, adrenalin artıyor. Özellikle fiziksel performans sergilemen gereken eylemlerden önce bu tarz nefes antrenmanlarını uygulayabilirsin. Mesela toplum karşısında konuşma, herhangi bir stresli durumdan sonra kendini yatıştırma, uyku öncesi kendini yatıştırıp daha rahat uyuma ya da antrenman sonrasında toparlanmayı hızlandırma gibi etkenlerden faydalanmak istiyorsan, nefes alma, özellikle verme kısmını yavaş bir şekilde yaparak vücudundaki kimyasal reaksiyonu gerçekleştirmiş oluyorsun. Bahsettiğim faydalardan yararlanmış oluyorsun. Çok önemli bir konu. Umarım herkes burada anlatmak istediklerimi anlamıştır. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir de son olarak, yorumlarda bu hafta gelen bir soru vardı. O arkadaşa söz verdim bölümlerde cevaplamak için. Bu soruyu cevaplamak istiyorum çünkü çok yanlış anlaşılan, tekrar tekrar gelen, hem benim çalıştırdığım insanlardan hem sizlerden gelen sorulardan bir tanesi bu. Şimdi soru çok uzun. Kısaca özetleyeceğim. Ağırlık antrenmanları yerine işte boks, yüzme, bu tarz sporlar yapabilir miyim? Aynı etkiyi alır mıyım? Şimdi podcastlerde direnç antrenmanının vücudumuza sağladığı etkilerden, kas yapımından, yağ yakımından bahsediyoruz. Dolayısıyla bazılarınız da şöyle düşünüyor. Hani ben işte boks yaparak, yüzme yaparak da aynı verimi alabilir miyim? Ya da sevdiğin herhangi bir spor neyse. Arkadaşlar, bunu çok basit bir şekilde şöyle düşünün. Yaptığın spor kasa direnç uyguluyor mu? Kası geliştirmek için herhangi bir sinyal gönderiyor mu? Dinlenme sürelerin nasıl? Uyguladığın direncin şiddeti nasıl? Direnç antrenmanının özeti bu. Alacağın faydalar tamamıyla bu sorulara vereceğin cevaba göre değişiyor. Biraz daha spesifik örneklerden gidecek olursak. Mesela sen 5 kilometre koştuğunda kaç bin tane adım atıyorsun, değil mi? Her adıma atmak için ihtiyacın olan enerji, direnç ne kadar? Bu işte binlerce attığın adımın arasında dinlenme süren ne kadar? Sıfır. Uyguladığın direnç ne kadar? Çok düşük bir direnç. Diğer tarafta da sen 10 tekrar biceps curl yapıyorsun, squat yapıyorsun, deadlift yapıyorsun, her neyse. Uyguladığın direnç ne kadar? Kaldırdığın kilo kadar. Ne kadar fazla tekrar yapabiliyorsun? Bir tarafta binlerce tekrar yaparken, bir tarafta maksimum kaldırdığın ağırlığa göre işte 10 tekrar yapabiliyorsun diyelim. Artık 12-13 yaptığında formun bozulmaya başlıyor, kasların tükenişe ulaşıyor, kasa artık oksijen gitmemeye başlıyor, laktik asit birikiyor, bırakmak durumunda kalıyorsun. Dinleniyorsun, 1 dakika, 2 dakika ne kadar ihtiyacın varsa bir set daha yapıyorsun. Şimdi dinlenmediğinde aynı ağırlıkla aynı tekrar yapman, aynı performansı sergilemen imkansız hale geliyor. Dinlenmek şart. Biz güç kapasitemizi, kas kapasitemizi arttırmak istiyorsak, kasa uyguladığımız direnci setler ilerledikçe sabit tutup, hatta mümkünse arttırıp, dinlenme sürelerini ne kadar ihtiyacımız varsa uzatmamız gerekiyor. Eğer sen ağırlık antrenmanlarında setler arasında minimum dinlenip mümkün olduğunca ter atmaya çalışırsan, her kaldırdığın sette formun bozuluyorsa, kaldırdığın ağırlıkları düşürmek durumunda kalıyorsan, sürekli olarak tükenişe gidiyorsan, sen ağırlıklarla kardiyo yapıyorsun demektir. Direnç antrenmanın faydalarından yararlanamazsın. Güç kapasiteni arttırman zorlaşır. Dolayısıyla yağ yakman zorlaşır. Biz ağırlık antrenmanlarını kalori yakmak için yapmıyoruz. Kas inşa etmek için yapıyoruz. Kas inşa ettikçe vücudumuzdaki kalori ihtiyacı artıyor, metabolizmamız hızlanıyor. Dolayısıyla yağ yakımı yan etki olarak gerçekleşiyor. Sen antrenmanlarda yağ yakmaya çalıştığında, ter atmaya çalıştığında bu bahsettiğim faydalardan hiçbir zaman yararlanamayacaksın. Antrenmanda efor sarf ederek kalori yakabilirsin ama antrenman bittiği anda yemek yediğinde tekrardan bu kalorileri sisteme soktuğunda yaktığın kalorilerin hiçbir önemi kalmıyor. Senin amacın kendi kendine 7/24 kalori yakma mekanizması inşa etmek. Bu mekanizmayı inşa etmek için güçlü bir motor geliştirmen gerekiyor. O motor da senin vücudundaki kas kütlesi. Bu senin hiçbir şekilde işte yüzme, boks tarzında sporlar yapmayacağın anlamına mı geliyor? Hayır. Sen yüzme, boks yapan insanlara baktığın zaman da onların antrenman rutininde belli günlerde direnç antrenmanları var. Bu antrenmanların hepsi kardiyovasküler antrenmanlar. Yani senin uzun süre performans sergilemeni gerektiren antrenmanlar. Yüksek direnç uygulayıp dinlenip setler halinde uygulamıyorsun. Sen yüzmeye başladığında performans sergilemeye çalışıyorsun. Belli bir mesafe sürekli olarak hareket ediyorsun, yüzüyorsun. Dolayısıyla kasların bu sergilediğin performansa ihtiyacın olan enerjiye adapte oluyor. Tabii ki de bu tarz sporlar yapabilirsin. Hangi spor daha iyi, hangisini seviyorsan o iyi. Hangisini yapacaksan düzenli olarak o iyi. Yapacağın sporu seçerken hareket paternlerine bak. Mesela işte tenis oynayacaksan sürekli olarak sağ kolunu kullanıyorsun. Sürekli tekrar eden belli bir hareket paterni var. Potansiyel sakatlıklarına işte tenisçi dirseği oluşabilir. Sağ sol arasında dengesizlikler oluşabilir vesaire. Artılarını, eksilerini tart. İşte yüzersen faydaları ne, zararları ne? Boks yaparsan faydaları ne, zararları ne? Güreş, faydaları, zararları. Bunlara göre hangisinden keyif alıyorsun vesaire istediğin sporu seçebilirsin. Sadece şunun farkında ol. Hangi spor yapıyorsan yap. Maraton koşucularının bile rutininde ağırlık antrenmanları olmak zorunda. Ağırlık antrenmanlarıyla yaptığın olimpik sporlar aynı kategoride değil. Hani ağırlık antrenmanı mı yapayım, yüzme mi yapayım şeklinde bir seçim sunamazsın bana. Ağırlık antrenmanı bütün bu sporların bir parçası. Kaslarına direnç uygulamak zorundasın. Eklemini çevreleyen yapı, senin dik durmanı, kemiklerini dik tutmanı sağlayan yapı kas dokusu. Her bölümde zaten faydalarından bahsediyorum. Sadece bu konu hakkında çok fazla soru geldiği için bir kez daha ele almak istedim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Instagram'dan soru sormayın arkadaşlar. Şimdi kitle büyüyor. Tekrar tekrar hatırlatmak gereğinde bulunuyorum. Yeni gelen arkadaşlar için, daha önce duymamış arkadaşlar için. Instagram'dan sorulan sorulara cevap vermemi beklemeyin. Ben hepinize tek tek cevap verirsem o cevaplardan hiç kimse yararlanamıyor. Sadece sen öğrenmiş oluyorsun. Sorularınızı yorumlarda belirtin. Verdiğim cevabı herkes görsün. Aynı soruyu soracak insanlar faydalansın. Bencil davranmayın. Ben burada kimsenin özel antrenörlüğünü yapmıyorum. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla sorularınızı bunu aklınızda bulundurarak sormaya çalışın. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.